Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Kaçan Ayna, Giovanni Papini, 1. Kaset 1. Yüz. Babil Kitaplığı Dost Kitabevi Yayınları. 1. Baskı Şubat 1999 Ankara, çeviren Şadan Karadeniz, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. Kişilerin sırasıyla canlandırdıkları kurmacaların dışında yaşamadıkları olgusunu öne sürerek eleştirebiliriz Papini'yi. Bu yazarımızın onulmaz bir biçimde bir ozan olduğunu, kahramanlarının birçok değişik ad altında onun kendi beninin yansımaları olduklarını söylemenin bir başka biçimidir. Papini'nin hak etmediği bir biçimde unutulmuş olduğundan kuşku duyuyorum. Bu kitaptaki öyküler insanın melankoliye ve alacakaranlığa eğilimli olduğu bir çağın ürünleridir. Ama melankoli ile alacakaranlık yitip gitmiş değildir. Günümüzde sanat onları değişik kılıklara bürüse de. George Luis Borges. Her büyük yazar işe iyi bir okur olmakla başlar ve yıllar geçtikçe tercih ettiği ya da dışladığı okumalarıyla kişisel bir kitaplık yaratır. Buenos Aires'teki ulusal kitaplığın, ki burada dünyanın başka yörelerinde bulunmayan kitapların olduğu söylenir, yöneticisi George Luis Borges bu kitap bolluğundan yararlanmasını bildi. Zaten büyülenmiş okurlarına derin bilgi ve neşesiyle şaşırtıcı derecede ilginç derlemeler hazırlayıp sundu. Düşsel edebiyatın mücevherlerini oluşturan metinleri bir araya getirdi ve onun en güzel hikayelerinden biri olan Babil Kitaplığı aynı zamanda dizinin adı oldu. 1975 ile 1985 arasında yayınlanan bu dizi daha şimdiden bir edebiyat klasiğidir. Bir araya gelen bu kitaplar aynı zamanda Buenos Aires'in bu büyük kütüphanecisine adanmış en duygusal anıtlarından da birini oluşturur. İyi okumalar, F.M. Ricci. Önsöz. Katıksız bir Arjantinli, Roma'nın uzak bir çocuğu, Gianfalco'nun bir kitabını, onu bu adla tanıdım, dayanaksız olmayan bir çekingenlikle İtalyan okuyucularına sunuyor. Buenos Aires varoşlarında bir mahallede trajik gazete ile kör pilotu kötü bir İspanyolca çevirisinden okuduğumdan 11-12 yaşlarında olmalıydım. O yaşlarda insan okumaktan hoşlanır ama yargılamaz. Stevenson ile Salgari, Eduardo Gutierrez ile Binbir Gece Mutluluk biçimleridir, yargı nesnesi değildirler. İnsan karşılaştırmalar yapmayı usuna bile getirmez, haz yeterlidir. Papini'yi okudum ve unuttum. Ayrımına varmaksızın en bilgece tavrı takınmıştım. Unutmak, belleğin derin bir biçimi olabilir pekala. Ne olursa olsun kişisel bir yaşantıya gönderme yapmak istiyorum. Şimdi öylesine uzak olan o sayfaları hayranlıkla, gönül borcuyla yeniden okurken, kendim bulduğuma inandığım, kendi biçimimce, uzamla zamanın başka noktalarında yeniden işlediğim masallar buluyorum onlarda. Daha da önemlisi benim kurmacalarımla eş bir ortam keşfetmek oldu. Yıllar sonra çok satar olmak için yazdıklarından kuşku duyulması gereken İsa'nın öyküsüne, Goga, Dante üstüne kitabına pek şanslı olmaksızın yaklaştım. Kuşkusuz ustalarından biri olan Poe'ya benzer bir biçimde Giovanni Papini, fantastik öykülerinin gerçek görünmelerini istemez. Okuyucu, daha başından her bir öykünün ortamının gerçek dışı olduğunu sezinler. Poe'yu andım, bu geleneğin Alman romantikleriyle Binbir Gece'nin geleneği olduğunu ekleyebiliriz. Bu gerçek dışılık inancı, yaşamının son yıllarında sürekli olarak onu kuşatan Karabasan kapanının tuzağına düşmüş olan Papini'nin yazgısı hakkında bildiğimiz şeye denk düşmektedir. Tuhaf bir hastalıktan ötürü hemen hemen tüm duyularından arınmış olan Papini, son şegesini kendine yalnızca ussal yeteneği kaldığında yeğeni Anna Paskovski'ye yazdırdı. Havuzda iki yansı, Yahudiler için Tanrı ile buluşma, İskoçlar içinse ölümün yakınlığı olan çift söylenceye yenilemektedir. Bu ipuçlarının hiçbirini izlememiştir Papini. O bunu Herakletos'un duruk ve değişebilen benine bağlamayı yeğlemiştir. Ölü ve bayat suyun, kuru yapraklarla örtülü bahçenin varlığının yarattığı üçüncü bir kişilik, İki iken aslında bir olan bu ikiz kişiliğin üstüne ağırlığını koymuştur. Saçma sapan bir öykü başlığına bağlı kalan bir öykü değildir. Yaşamayı sürdürebilmemiz için unutmamız gereken her şeyi olağanüstü bir biçimde yeniden ele geçiren bir adam, kahramanının yazgısını izlerdi, izlemeliydi. Zihinsel bir ölüm, kişisel bir intihar yöntemi ortaya koyuyor. Bu dramatik öykünün, yazarın yeniklik anlarıyla yalnızlık anlarında okşarcasına çaldığı bir piyanonun belli belirsiz, üstü örtülü bir giz bölüşümü olduğunu kestirmek güç değildir. Beyefendinin son ziyareti, içsel bir biçimde dünyanın ve dünyadaki bizlerin, gizli bir düşleyicinin düşlerinden başka bir şey olmadığımızın laik kuşkusunu ortaya koyuyor, koysa gerek. Neysem o olmak istemiyorum artık. Bütün insanların duyumsadıkları ama bildiğimce hiç kimsenin bugüne dek yazmadığı bir iç çekişin kusursuz bir anlatımıdır. Sen kimsin? Bizim içinde bulunduğumuz koşulların kendileri de hiç kimse olmayan başkalarının bize verdikleri aldatıcı kesinliğin dışında hiç kimse olmadığımızın korkunç keşfine gönderme yapmaktadır. Ruh dilencisinde bir başka buluş, sıradan, belirsiz bireyin keşfi karşımıza çıkıyor. Başkasının yerine canına kıymak, bir başkasının yerine gönüllü olarak ölen 33 yaşında bir adamın yararsız özverisini anlatıyor. Henüz uzak olan İsa'nın öyküsünü sezdiriyor. Kaçan aynada iki düşünce birleşiyor. Duran zaman düşüncesiyle doyumsuz, sonsuz bir uyanıklık dizisi olarak düşünülen yaşam düşüncesi. Ödenmeyen gün, bir başka zaman oyunu. Papini'nin tüm öteki oyunları gibi nostaljik, kaygı verici başka bir zaman oyunu. Jorge Luis Borges. Havuzda iki yansı. Yalnızca kısır bir bahçede, ölü yapraklarla dolu ölü bir havuzda, yüzümü bir kez daha görmek için mi onca zaman sonra bu küçük başkente uğradım? Havuzun yanına vardığımda bundan başka bir neden düşünemiyordum. Denizden, büyük kıyı kentlerinden döndüğüm için gizli şeylere, dar sokaklara, suskun, yağmurdan kararmış duvarlara özlem duyuyordum. Bütün bunları küçük başkentte 5 yıl klasik beyaz sakallı hocalardan Alman geleneğine en uygun, en fantastik bilimleri okuduğum kentte bulacağımı biliyordum. Düzlüğün ortasında yapayalnız bir sürgün gibi, gerçek vatanlarından sürülmüş kentlerin de var olduklarını düşünmüşümdür hep. Irmaksız, kalesiz, çan kulesiz, neredeyse ağaçsız ama ortasında avlunun mırıldanıp uyukladığı büyük Rokoko sarayın çevresindeki dingin, boyun eğmiş bu sevgili kent sık sık aklıma düşüyordu. Sokaklarda her 100 adımda bir kuyu, kuyunun yanında bir çeşme, her çeşmenin üstünde açık maviyle soluk kırmızıya boyanmış seramik bir savaşçı. Bilime yeni adım attığım yıllarda kaldığım evi de anımsıyordum. Pencerelerim alana değil, evlerin arasına hapsolmuş büyük bir bahçeye bakıyordu. Orada bir köşede yapay taşlarla çevrili bir havuz vardı. Bahçeye kimse bakmıyordu, yaşlı bey ölmüştü. Bungun sofu kızı da ağaçları inançsız, çiçekleri ise kendini beğenmiş buluyordu. Havuz da onun yüzünden ölmüştü. Artık hiçbir fıskiye fışkırmıyordu bağrından. Su, yıllardan beri hiç değişmemiş gibi kımıltısız, yorgun görünüyordu. Ağaçlardan düşen yapraklar neredeyse tümüyle örtüyorlardı onu. Sanki söylencesel uzaklıkta kalan güzlerde düşmüşlerdi havuzun içine. Bu bahçe, küçük başkentte yaşadığım sürece sevinç kaynağımdı benim. Günün her saatinde hocalarım çağırmadıkça oraya gitme özgürlüğüm vardı. Birkaç kitapla havuzun kıyısına oturur, okumaktan yorulunca ya da ışık azalmaya başlayınca suda gözlerimin yansısını görmeye çalışır yahut solmuş yaprakları sayar, rüzgarın düzensiz soluğuyla usul usul devinmelerini estetik bir kaygıyla izlerdim. Kimi zaman seyreliyor, kimi zaman tümü bir araya toplanıp dibe doğru çöküyorlardı. O zaman suda yüzümü görür, gözlerimi dikip uzunca bir süre öyle bakardım ki ona, orada benden öte, benim bedenimle birlikte var olmuyormuş, sonsuza dek suyun içinde devinimsiz kalmış bir imgeden başka bir şey değilmiş gibi gelirdi yüzüm bana. İşte bu nedenle küçük başkente varır varmaz hemen bahçeye koştum. Aradan birçok yıl geçmiş ama kent hiç değişmemişti. aynı dar sokaklardan, aynı bodur, sarışınımsı kadınlar geçiyor, işe yaramaz, gülünç seramik savaşçılar, sık şişmelerin üstündeki mavi kılıçların kabzalarına abanıyorlardı. Bahçe bıraktığım gibiydi. Havuz da ülkeme dönmeden önce onu son kez gördüğüm haldeydi. Çimenlikte birkaç tutam daha çimen, havuzun içinde biraz daha çok yaprak, geri kalan her şey geçmişteki gibiydi. Yüzümü gene suyun aynasında görmek istedim. Değişik olduğunun ayrımına vardım. Öylesine açık seçik anımsadığımdan oldukça değişik. Havuzun büyüsü, o yerin büyüsü yeniden sarstı beni. Yapay kayalıklardan birinin üstüne oturdum. Solgun, değişime uğramış yüzümü göreyim diye daha büyük bir ayna yapmak için elimle ölü yaprakları ittim. Birkaç dakikadır orada durmuş, yansıma bakıp zamanın yasalarını düşünürken, suda benimkinin yanında başka bir imgenin belirdiğini gördüm. Birden döndüm. Bir adam yanıma oturmuş, havuzda kendine bakıyordu. Dalgın dalgın baktım ona. Bir kez daha bakınca biraz bana benziyormuş gibi geldi. Gözlerimi yeniden havuza çevirdim. Derin suya yansıyan imgesini bir kez daha inceledim. Bir anda gerçeği kavradım. Adamın imgesi tıpatıp benim 7 yıl önce suda yansıyan yüzüme benziyordu. Başka zaman olsa belki de bu beni şaşırtır. Baş edilmez bir saplantının döngüsüne yakalanmışçasına bağırırdım kuşkusuz. Ama bazen yalnızca olanaksızın gerçekleştiğini çoktan biliyordum. Bu yüzden hiç korkmadım. Elimi adama uzattım, sıktı, sonra ona şöyle dedim. Senin ben olduğunu biliyorum. Bir süredir geçmiş olan bir ben. Ölü olduğuna inandığım bir ben. Şimdi onu burada bir kez daha, bıraktığım gibi hiçbir görünür değişiklik olmaksızın yeniden görüyorum. Geçmiş olan benin, şimdiki benden ne istediğini bilmiyorum ama ne dilersen dile, belki de esirgemeyeceğim senden. Adam, ben onun için yeni birisiymişim gibi belli bir şaşkınlıkla bana baktı, bir an duraksadıktan sonra yanıtladı. Biraz seninle birlikte kalmak istiyorum. Buradan kesin olarak ayrıldığını sandığında ben burada zamanın akıp gitmediği bu kentte kaldım. Hiç kımıldamaksızın, hiçbir şey yapmaksızın seni bekledim. Geri döneceğini biliyordum. Ruhunun en ince yanını bu havuzun sularında bırakmıştın. Bugüne dek bu ruhla yaşadım. Şimdi yeniden seninle sımsıkı birleşmek, seninle birlikte olmak, seninle birlikte yaşamak, geçen yıllardaki yaşamının öyküsünü senden dinlemek istiyorum. Senin o zaman olduğun gibiyim ben. Senin hakkında o zaman bildiğinden daha çok şey bilmiyorum. Bilmek ve dinlemek istediğimi anlıyorsun değil mi? Yeniden arkadaş ol benimle. Böylece dünyadan ve zamandan sürgün edilmiş bu kentten bir kez daha ayrılmayayım. Başımla evet işareti yaptım. İki kardeş gibi el ele bahçeden çıktık. O zaman zaten herkesinkinden farklı olan yaşamımın en garip dönemlerinden biri başladı benim için. Kendimle birlikte, artık geçmiş olan kendimle birlikte, önceden kestirilemeyen bir sevinçle dolu birkaç gün yaşadım. İki ben, bozuk kaldırımlı sokaklarda, küçük başkentin üstüne çöken sessizlikte, 19. yüzyıldan kalma bir sessizlik, dolaşıyor, bıkıp usanmadan, gördükleri şeylerden, tanıdıkları insanlardan, onları etkileyen duygulardan, ruhlarında buruk bir tat bırakan düşlerden söz ediyorlardı. İki kişi, eskisiyle yenisi, birlikte dağ başındaki bir manastır gibi suskun, mezarımsı üniversiteyi ziyaret ettiler. Rokoko sarayın arkasındaki kırık, kararmış yontuların, sonu gelmez caddelerin bir bakıştan fazlasını hak etmediği Fransız usulü bahçede dolaştılar. Lilyense'ye dek uzandılar. Eski ilkelerin buyruğuyla göl adına yarışan yeri kötü kazılmış bir durgun su. O gezintiyi, o iç dökme günlerini yüreğim bir an için durur gibi olmaksızın anımsayamıyorum. Ama ilk coşku saatlerinin, ilk çağrışım günlerinin ardından arkadaşımı dinlerken anlatılmaz bir tedirginlik duymaya başladım. Sürekli olarak gösterdiği bazı bölünükler, bazı kabalıklar, bazı gariplikler beni tedirgin etmeye başladı. Bundan başka onunla uzun konuştuğumda görünç fikirler, ölü kuramlar, artık anımsamadığım şeyler ve insanlar hakkında taşralı coşkularla dolu olduğunun ayrımına vardım. Bana küçümseme ile gülümseme esinleyen bazı sözcüklere inanıyor, bazı şiirlerle coşuyor, bazı görünümler karşısında kendinden geçiyordu. Zihni hala bir yığın belirsiz, karmakarışık, dal budak salmış romantizmle, Lanetlenmiş dağlar, karanlık ormanlar, gök gürültüsü ve top sesleriyle dolu fırtınalar ve savaşlarla dopdoluydu. Yüreği melankolik, sıska züppelerle biraz tombulca genç kızların yaşadıkları o Alman patosuyla burkuluyordu. Gök mavisi çiçekler, bulutlar arasına gizlenmiş ay, erden nişanlıların mezarları, akşamları at gezintileri. İlk anlarda beni eğlendiren saf gururu, deneyimsizliği, yaşamın gizleri hakkındaki derin bilgisizliği sonunda beni sıkmaya başladı. İçimde yavaş yavaş itici, küçümseyen bir acıma duygusu uyandırdı. Birkaç gün daha onu aşağılamak ya da kaçmak isteğime gem vurmayı başardım ama bir sabah aptalca içine dokunan bir liyet tutturunca küçümseyişimin nefrete dönüşmekte olduğunu duyumsadım. Gene de diye düşündüm, kendisine güldüğüm bu adam, bu gülünç ve bilgisiz genç bir zamanlar bendim. Hala da bazı bakımlardan benim kendim. Yaşadığıma uzun yıllar boyunca ben görür, kestirimlerde bulunur, düşünürken o burada yapayalnız, iletişimsiz, tıpkı benim burayı bırakıp gittiğim günde olduğum gibi kaldı. Şimdi benim şimdiki benim, geçmiş benimi küçümsüyor. Gene de o zaman bugün olduğundan çok daha fazla üstün insan, yüce, soylu bir varlık olduğuma inanıyordum. Evrensel bilge, geleceğin dahisi sanıyordum kendimi. O zaman da geçmişimi küçümsediğimi anımsıyorum. Küçük beni, bilgisiz, daha incelmemiş oğlanı. O zaman küçümseyeni küçümsüyordum şimdi. Oysa bütün bu küçümseyenlerle küçümsenenlerin adı aynıydı. Aynı bedende barınmışlardı. İnsanlara tek bir canlı varlık gibi görünmüşlerdi. Şimdiki benden sonra bugünkü kendimi yargılayacak bir başkası oluşacaktı. Tıpkı bugün benim dünkü kendimi yargıladığım gibi. Ben kendime acımazsam kim acıyacaktı bana? Ben bunları düşünürken eski ben konuşuyor ahkam kesiyordu. Artık ona söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Bu yüzden susuyordum. Onun da bana söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Ama susacak yerde tümceler üretiyor, korkunç derecede uzun şiirler okuyordu yüksek sesle. Aramızda ortak ne kalmıştı artık? Uzak geçmişin anıları tükendiğinden, onunla yakın geçmişten, yakın geçmişteki tüm görülmüş güzellikler, sevilmiş kırılmış yürekler, çay masasının çevresinde o anda oluşaveren paradokslarla dolu dünyamdan söz edemiyordum ona. Ruhumu baştan başa dolduran acılı düştendi. Bütün bunları ona anlatmanın yararı yoktu, beni anlamıyordu. Bana bir sahneyi anımsatan sözcüklerin tınıları, bir kokunun, bir adın, bir gürültünün çağrışımları ona hiçbir şey demiyordu. Onunla konuşmamamı rica ediyordu. Onaylarsam merakla kulak veriyordu bana ama duymadan, anlamadan, ona anlattığım şeyi benimle birlikte yeniden yaşamadan. Gözleri boşlukta yitiyor, ben susar susmaz da onun tumturaklı sözleri, duygusal yapmacıklıkları başlıyordu. Bir gün bu eski bene duyduğum nefreti artık tutamaz oldum. O zaman artık onun birlikte yaşayamayacağımı, nefretimi yenmek için onun arkadaşlığından kaçmak zorunda olduğumu çok kesin bir dille söyledim ona. Sözlerim onu şaşırttı, üzdü. Gözleri yalvarırcasına bana baktı. Eli elimi daha güçlü sıktı. "Beni niçin bırakmak istiyorsun?" dedi o nefret edilesi tiyatrovari duygulu sesiyle. "Niçin bir kez daha yalnız bırakmak istiyorsun beni?" Onca zaman sessiz sessiz seni bekledim. Onca yıl beni bu anlara yaklaştıran saatleri saydım. Şimdi burada benimleyken, seni seviyorken, geçmişte kalan soluk şeylerden, aşktan, dünyanın güzelliğinden, varlıkların acılarından söz ederken, öylesine hüzünlü, öylesine ağır bir biçimde hüzünlü olan bu kentte beni yalnız mı bırakmak istiyorsun? Bu sözcüklere elimin bir öfke devinimiyle karşılık verdim ama... Ama gitmeye koyulduğumda beni sımsıkı kavrayan kolunu duyumsadım. Hıçkırarak bana şöyle diyen sesini işittim bir kez daha. Hayır, gitmeyeceksin, bırakmayacağım seni. Beni anlayabilen biriyle hala yüreği sımsıcak, yaşam dolu kentlerden gelen, bütün yakınmalarımı dinleyen, itiraflarımı anlayışla karşılayan biriyle konuşabilmekten öylesine mutluyum ki. Hayır, gitmeyeceksin, gidemezsin, bırakmayacağım seni. Bu kez de yanıt vermedim. Bütün gün hiç konuşmaksızın onunla birlikte kaldım. Sessizce bana bakıyor, adım adım izliyordu beni. Ertesi gün gitmek için hazırlandım ama o kapımın önünde durup o gün de onunla birlikte kalacağıma söz verinceye dek dışarı çıkmamı engelledi. Böylece 4 gün daha geçti. Ondan kaçmaya çalışıyordum ama o bir an bile ardımı bırakmadan, yakınmalarıyla canımı sıkarak, gerekince zora da başvurarak kentten ayrılmamı engelliyordu. Nefretim, umarsızlığım gittikçe artıyordu. Sonunda 5. gün kendimi onun kıskanç gözetiminden kurtaramayacağımı görünce bir tek çaremin kaldığını düşündüm. Ardımda onun sızlayan gölgesi, kararlı bir biçimde evden çıktım. O gün de onun bedeni ve onun ruhuyla saatler geçirdiğim kısır bahçeye gittik. O gün de ölü yapraklarla dolu havuzun yanına yaklaştık. O gün de yapay kayaların üstüne oturduk, yansımıza bakmak için yaprakları araladık. Yüzlerimiz suyun derin aynasında yan yana belirdiğinde hızla döndüm, geçmiş benimi omuzlarından kavradım, yüzü suyun üstüne gelecek biçimde imgesinin belirdiği noktaya ittim. Başını suya batırdım. Çileden çıkmış nefretimin bütün gücüyle sımsıkı tuttum. Debelendi, bacakları hızlı hızlı devindi ama başı havuzun ürperen dalgasının içinde kaldı. Birkaç dakika sonra bedeninin direncinin kırıldığını, pörsüdüğünü duyumsadım. O zaman onu bıraktım. Suyun daha da derinlerine, dibe doğru indi. İğrenç geçmiş benim, geçmiş yılların gülünç aptal beni hiç dirilemeyecek biçimde ölüp gitmişti. Bahçeden, kentten dingince çıktım. Bu olay için hiç kimse hiçbir zaman rahatsız etmedi beni. Şimdi hala dünyada büyük kıyı kentlerinde yaşıyorum. Anısını kesin olarak anımsamadığım bir şeyim eksikmiş gibi geliyor bana. Ne zaman neşe, aptalca gülümseyişleriyle içimi sarsa, kendi kendisini öldüren ama gene de yaşamayı sürdüren tek adamın ben olduğumu düşünüyorum. Ama bu ciddileşmeme yetmiyor.